Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin vel akibetu lil muttaqin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Esselamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Anneler Gülistanı'nda Hazreti Hatice annemizin 36. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum yine bugünkü Gül Sohbetleri programıma kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi geçen hafta en hassas bir yerde kalmış idik. Hazreti Hatice annemizin Peygamberimiz Aleyhisselam'la evliliğiyle başlayan her türlü beraberliğin üzerinde bir beraberlik. Çok farklı bir beraberlik. Her şeyini paylaşan, ruha inen bir beraberlik ile şu anda en hassas beraberliğe geldik. Genellikle bu konu işlenirken kitaplarımızda nedense Hazreti Hatice annemizin buradaki o paylaşım yönü gözden kaçar. İşte şimdi sizinle bunu paylaşmak istiyorum. Hatırlatayım şöyle kısaca bir paragrafı da tekrarlayacağım inşallah. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın susturamayan müşrikler, mağlup edemeyen müşrikler sürekli onu susturabilecek, mağlup edecek yol ve yöntemler arıyorlardı. Birçok şey uyguladılar, suikastler dahil olmak üzere. Susturamadılar. En son Medine'ye heyet gönderip Yahudilerden yardım istediler. Yani siz de ehli kitapsınız, bu da kitaptan bahsediyor. Onlar dediler ki şu üç soruyu ona sorun. Eğer bu üç soruya cevap verirse o peygamberdir, ona tabi olun. Yok veremezse yalancıdır, öldürülmesi gerekir. Bunlar da tıkayacağız diye halkı toplayıp peygamberimizi çağırarak o üç soruyu soruyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'la size yarın cevap veririm diyor. Bunları gördük. Şimdi efendim, onlardan niçin yarın diye sormadılar. Tamam dediler. Ancak kıymetli dinleyenlerim, yarın oldu. Bir yarın daha oldu. Başka bir yarın ve yarınlar derken tam iki hafta geçti. Yani bu olayın üzerinden 15 gün geçtiği halde bu konuda hala bir vahiy gelmedi. Peygamberimiz Aleyhisselam çok zor bir durumda kaldı. Neredeyse her gün, hatta bazen günde birkaç defa gelen vahiy meleği Cebrail Aleyhisselam bile iki haftadır görünmez olmuştu. Müşrikler, hain müşrikler, aradıkları cevaptan ziyade istedikleri fitne ortamı oluşunca bu hain müşrikler çok arzu edip istemiş oldukları fitne ortamı oluşunca sevinçlerinden şenlikler düzenlemişler, bayram etmeye başlamışlar. Akıllarınca kendileri galip gelmiş, Peygamberimiz Aleyhisselam ise haşa mağlup olmuştu. Çok ama çok büyük bir zafer kazanmışçasına bütün Mekke'yi ayağa kaldırmışlardı. Bu yetmiyormuş gibi ileri geri konuşmaları da çok ama çok inciticiydi. Öyle ki sahabilerden bazılarının sabırları da taşmak üzereydi. Ortam çok gerilmiş, her an her şey olabilirdi. Yani büyük bir kriz gelip çatmıştı. Çok çirkin şeyler söylüyorlardı. Ben o çirkin sözlerini biraz yumuşatarak birkaç sözü size aktarayım kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın çektiği sıkıntıyı görelim ve orada Hatice annemizin o engin şefkatini, muhabbetini, paylaşımcılığını görelim. Bakın ne diyorlar. Kendisinin Allah'ın Resulü olduğunu söyleyen şu adam, şu zat var ya, sözünün eri değildir. Size yarın cevap veririm dediği halde, 2 hafta oldu hala bir cevap vermedi ya da veremedi. Ona sorduğumuz 3 sorunun cevabını veremediği gibi yanımıza da gelemiyor artık. Bu nasıl bir şeydir böyle? Bir yandan Allah'ın Resulü olduğunu söylüyor, diğer yandan ise sorularımıza bile cevap veremiyor. Subhanallah. Dahası var. Daha ağır şeyler de ben biraz yumuşattım yani. Onun Allah'ı onu terk etti anlaşılan. Ben Allah'ın Resulüyüm derken bunca zamandır yalan söylemiş bize. Haşa. Allah'ın Resulü ise eğer sorularımızın cevabını versin. Alsın Allah'ından da versin bize cevabını. Değilse işin aslını biz de bilelim artık. Efendim, her dönemde nasipsizler var böyle. Ve en çok nasipsizler peygamberler döneminde olmuş. Bunların da daha yukarısı peygamberimiz döneminde. Gerçekten kaldırılır gibi değil. Mekke müşriklerinin böyle ağır sözler söylemeleri Resulullah Aleyhisselam'ı çok üzdü. Çok üzdü. Ağır ve çekilmez bir yükün altında ezilen bir insan gibi. Çok ama çok zoruna gitti. Dışarı her çıkışında müşrik kadınlarına ve hatta çocuklarına varıncaya kadar hepsinin alaylarıyla karşılaşıyordu. Hani sen Allah'ın Resulü'ydün? Yarın cevap veririm dediğin halde neden sözünde durmadın? Allah'ın Resulü değil misin yoksa? Senin Allah'ın seni terk mi etti? Neler demiyorlardı ki? Neler? Konuşulanlara, hakaretlere, alaylara ve yapılan hareketlere dayanılır gibi değil. Peygamberimiz Aleyhisselam bir yandan bu dayanılmaza dayanıyor, bir yandan da sahabilerini sakinleştirmeye çalışıyordu. Fakat müşrik yaygarası gün geçtikçe dayanılmaz bir hale doğru gidiyordu. Ve buna Resulullah Aleyhisselam gerçekten çok ama çok, pek çok üzülüyordu. Bu kadar üzülme. Ey Allah'ın Resulü, bu kadar üzülme. Allah bizimledir. Yüreğin en hassas yerinden çıkan bu yürek dolusu söz, yüreğinin en hassas yerine kadar ulaştı. Hazreti Hatice annemiz tabii ki. Bu kadar üzülme ey Allah'ın Resulü. Allah bizimledir. Gerçekten yüreğinin en hassas yerinden çıkıyor, en hassas yüreklinin en hassas noktasına ulaşıyor Hazreti Hatice-i Kubra annemiz. Ne zaman ne yapılması gerekiyorsa o zaman onu yapardı o. Ne zaman neyin söylenmesi gerekiyorsa o zaman da onu söylerdi. Şimdi böyle bir söz zamanıydı. Üzülme ey can, Allah bizimledir. Yeni bir ses, yeni bir soluk. Sadece kuru bir teselli değildi bu. Kuru bir teselli değil, ruhun ruha seslenişiydi. Hüznü ve kederi giderip rahatlık veren bir yürek coşkusu. Hatice annemiz iki haftadır yanı başından bir an bile ayrılmamış, sürekli onunla beraber olmuştu. Bu beraberliği artan bir gönül derinliğiyle daha bir artırarak sürdürüyordu. Çok üzüldüğünü görmüyordu sadece. Ondan da çok üzülüyordu aslında. Ama sadece üzülmek de pek bir şey değiştirmiyordu. Onun bu dayanılmaz üzüntüsünü paylaşıp azaltmaya çalışıyordu. Evet. Hanımlar Sultanı olduğu kadar her şeyi en ince ayrıntısına varıncaya kadar paylaşımcılar sultanı da olan aynı zamanda Hazreti Hatice annemiz sürekli onunlaydı. Evet. Hanımlar Sultanı annemiz efendim her yönüyle Hanımlar Sultanı olduğu gibi her şeyi en ince ayrıntısına kadar paylaşımcılar sultanı da idi. Ve sürekli Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanında. İşte az önce ifade etmeye çalıştım. Genelde konu az çok anlaşılıyor. Ben buradaki anlatmaya çalıştığım şey siyer değil. Hatice annemizi paylaşmaya çalışıyorum. İşte Resulullah'a sorular soruldu. Aleyhisselam çok üzüldü, şöyle üzüldü. Yani burada bu annemiz var hayatta. Onunla beraber bu tarafın da görülmesi lazım diye düşünüyorum. Özellikle burayı açmak istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Efendim, evde ne kadar paylaşımcı olsa da dışarısı çok karışmıştı. Ortam her şeyiyle çok ciddi bir şekilde gerilmişken Allah'ın yardımı yetişti ve nihayetinde Resulullah Aleyhisselam'a vahiy geldi. Yüzü nurdan bir avize gibi aydınlandı. Hazreti Hatice annemiz vahyin geldiğini anlayıp şükür secdesine kapandı. Resulullah Aleyhisselam vahyi alır almaz ilk müjdeyi evine sevgili eşine verdi. Bu büyük müjdeyle kutlu evi sürur ve nur kapladı. Hiç zaman geçirmeden müşriklere de haber gönderdi. Onu tıkamak için Yahudiler ile ittifak eden müşrikler iki hafta süren zafer çığlıklarının ardından bir anda korkunç bir boşluğa düşüverdiler. Sordukları soruların cevaplarını verirse büsbütün biteceklerini biliyorlar. Ama cehaletin getirdiği cesaret ile yine de bütün halkı Harem-i Şerif avlusuna topladılar. Peygamberimiz Aleyhisselam yanına sevgili ashabından bir kısmını alarak Kabe'nin yanına vardı. Hazreti Hatice annemiz de aynı şekilde ardından birkaç ashabı gönderdi. Olup biten her şeyi anında bana bildirin diye. Ortalık müşrik kaynıyordu. Aradan 15 gün geçtiği halde yeniden hatırlatmak üzere müşrik liderlerinden biri çıkıp yine ukala bir tavırla soruları tekrarladı. Şimdi hem hatırlamış olalım. Sorduğumuz soruların üzerinden 15 gün geçti. Ben şimdi her bir soruyu tekraren ayrı ayrı soracağım. O da bize ayrı ayrı cevap verecek. Tabii verebilirse. Ukalalık yapıyorlar tabii. Ben diyor sorularımı ayrı ayrı vereceğim, soracağım. O da cevap verecek bize. Tabii verebilirse diye de efendim edepsizliğini yine ortaya koyuyor. İlk sorum. İlk zamanlarda gelmiş geçmiş bulunan gençlerin maceralarının aslı nedir? O gençlerin çok şaşılacak hadiseleri vardır. Nedir bu olay? Resulullah Aleyhisselam konuşmak için yüksek bir yere çıkınca bütün herkes çıt kesip her şeyleriyle ona yöneldiler. Birinci sorunuz Ashab-ı Kehf'tir. Yani mağarada uyuyan gençler. Ashab-ı Kehf olup onların maceraları ve şaşılacak hadiseleri şöyledir. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün her şeyleriyle kendisine dikkat kesilmiş olan bu kalabalığa Kehf suresinden okumaya başladı. Rivayetlerde kıymeti dinleyenlerim 26. ayete kadar birinci ayetten 26. ayete kadar okuyor Aleyhisselam. Benim konum Hatice annemiz olduğu için ben şimdi bunları okursam zaten birkaç program daha gider. İlk defa bu kadar kalabalık topluluk bir araya gelmiş ve yine ilk defa bu kadar ciddiyetle dinliyorlardı. Vahyin o eşsiz canlılığı ile şaşkınlık şoku yaşayan müşrik liderler korkuya kapıldılar. Şimdi nedir korku? En zor soruya cevap verdiğine göre bunun arkası gelecek. Onun işini bir an önce bitirmek için hiç zaman kaybetmeden hemen ikinci soruya geçtiler. Yeryüzünü doğularına ve batılarına varıncaya kadar gezip dolaşan adamın haberini ver bize, madem biliyorsan. Resulullah Aleyhisselam artan bir merak ile kendisine bakan müşrik kalabalığa ve liderlere dönüyor. İkinci sorunuz Zülkarneyn Aleyhisselam ile ilgili olup hikayesi şöyledir. Peygamberimiz Aleyhisselam yine aynı kalabalığa yine Kehf suresinden Hazreti Zülkarneyn ile ilgili bölümü okudu. Burası da efendim yine Kehf suresinin 83 ve 93'e kadar olan kısım. Yine aynı şekilde bunları size okumuyorum. Yine herkes çıt çıkarmadan dinliyorlardı. Ciddi bir yenilgi ve korkunç bir hüsran içine düşen müşrik liderler çaresiz üçüncü soruya geçtiler. Nabi, şimdi onlar güya bir anda işi bitireceklerdi. Ruh nedir? Nasıl bir şeydir ruh? Soru bu. Resulullah Aleyhisselam bu soruya bir ayeti kerime ile çok kısa cevap verdi. bir ayet-i kerime ile çok kısa bir cevap verdi. İsra suresinin 85. ayetiyle cevap verdi. Sonra da artan bir söz tonuyla bakınız ne buyuruyor Aleyhisselam. Sorduğunuz soruların cevapları bana böyle vahyedildi. Sorduğunuz soruların cevapları bana böyle vahyedildi. Yani Subhanallah, ne kadar hassas ve güzel bir cevap. Biz olsak aldınız mı ağzınızın payını? Hadi konuşun bakalım deriz. Ve zaferi, başarıyı kendimizden sayarız. Ne diyor Peygamberimiz? Sorduğunuz soruların cevapları bana böyle vahyedildi. Peygamberimiz Aleyhisselam bu cevapları Müslümanları son derece sevindirirken ve tekbir getiriyor onlar, müşrikler korkunç bir hezimet yaşıyorlardı. İki haftadan beri ölçüsüzce atıp tutan hainler şimdi sus pus olmuşlardı. Zeyd bin Harise radıyallahu anh yaşanan bu muazzam olayı ve bu güzel sahneleri hemen dönüp Hazreti Hatice annemiz ile paylaştı. En küçük bir ayrıntı bile atlamadan yaşananları adeta yaşattı ona. Annemiz elbette ki çok memnun kaldı. Öyle güzel ve o kadar canlı anlattın ki ben de oradaymışım gibi oldu ey Zeyd. Sen hep bizimlesin ya ey sevgili annem. Biliyorsunuz Zeyd bin Harise'yi Hatice annemiz büyüttü. Sen hep bizimlesin ya ey sevgili annem. Allah hayrını versin yavrum. Hep beraber anneciğim. Hepimize inşallah. Evet. İnşallah. Bunu açacağız biraz sonra. İnşallah ya. İnşallah tabii. İnşallah demeyi unutmayalım artık yavrucuğum. İnşallah sevgili annem. İnşallah. Şimdi efendim. Burada çok böyle hassas bir noktayı da paylaşmak istiyorum. Burada biraz kısa da olsa yani. Vahiy neden bu kadar gecikti sorusunun cevabını arayalım. Aslında aranacak bir şey yok ortada. Her şey ayan beyan. Çünkü kaynaklarımız ve özellikle de tefsir kitaplarımız bu konuda oldukça geniş malumat vermektedirler. Ayrıntıya girmeyeceğim. Fakat başka bir şeyin altını ısrarla çizmek istiyorum kıymetli dinleyenlerim. Peygamberimiz Aleyhisselam müşriklere size yarın cevap vereceğim derken inşallah ifadesini kullanmamıştı. Bunda bir kasıt yoktu. Ama yine de bir istisnada bulunmamış ve inşallah yani Allah dilerse dememişti. Bakın bu peygamber. Allah-u Teala Hazretleri kullarına karşı çok şefkatli, merhametli olduğu halde bir söz söylerken ya da bir şey yaparken nasıl hareket edileceğini de bize bu örnekte çok açık bir şekilde gösteriyor. Konunun birinci derecede muhatabı Peygamberimiz Aleyhisselam olduğu halde Cenab-ı Hak Celle Celaluhu onu dahi istisna etmemişti. Sorulan sorulara cevap mahiyetinde gelen ayetler içinde ben sadece o uyarıcı ayet-i kerimeyi paylaşayım sizinle. Kıymetli dinleyenlerim. Allah-u Teala ne buyurursa o olur. Bize düşen o buyruğa semi'na ve ete'na demektir. İşittim ve itaat ettim. İşitecek ve mutlaka itaat edeceğiz. Evet efendim. İnşallah ayet kerime örneği verecektik. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tequlenne li şeyin inni fa'ilun zalike gaden. Hiçbir şey için, yani Allah'ın dilemesine bağlamadıkça bir şeyi, bunu yarın yapacağım deme. Ve la tequlenne li şeyin inni fa'ilun zalike gaden. Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. İlla en yeşâ Allah ve zkur rabbeke izâ nesîte ve kul asâ en yehdiyeni rabbi li akrabe min hâzâ reşedâ. Ancak inşallah de. Yani Allah dilerse yapacağım. Unuttuğun takdirde Rabbini zikredip anarak umarım ki Rabbim beni hidayete bundan daha yakın bir yola iletir de. Bu ayeti kerimede yine Kehf suresinin 22 ve 23. ayeti kerimesi. Evet. Şimdi annemiz İşte Zeyd bin Harise öyle diyor inşallah. O da inşallah. Bu sefer başka boyut önümüze çıkıyor kıymetli dinleyenlerim. Geciken vahiy bu kadar bekledikten sonra cevabın gelmesi ve müşriklerin bu cevaba yönelmeleri konuyu 15 gün boyunca gündemde tuttuğu gibi gelen vahiy de herkesin üzerine ciddi, çok ciddi boyutta tesirli kılmıştır. Bakın ne kadar faydası var. Çünkü cevap tam ihtiyaç duyulduğu bir zamanda gelmişti. Böylece insanların kalplerine fazlasıyla tesir etmişti. Allah-u Teala Hazretleri müşriklerin tuzaklarını başlarına geçirmişti. Çünkü bu hususta ileri geri çok konuşmuşlardı. Mekke müşrik liderleri Peygamberimiz Aleyhisselam'a sataşırlarken gelen vahiyler karşısında hiçbir şey yapamıyorlardı. Çaresiz kalınca da bazen o uydurdu diyorlardı. Bazen de ona biri öğretiyor diyerek korkunç iftiralar atıyorlardı. Onu tıkamak için sordukları soruların cevabı 15 gün boyunca gelmeyince uydursaydı uydururdu. Bir şeyler söylerdi. Demek ki bu gerçekten Allah tarafından geliyor. Gerçekten buna vahiy geliyor. Kur'an-ı Kerim Allah tarafından gönderilmiştir fikri zihinlerde bütün canlılığıyla canlanmaya başladı. Az önce ifade ettiğim gibi yani Aleyhisselam niye mahcup olsun? Madem kendisi ortaya bir şey koyuyorsa onların sordukları sorularına makul bir şeyler söylerdi. Ama vahiy bekledi. Anladılar ki onun da elinde bir şey yok. Ne diyorsa vahiy. Yani Allah ne buyuruyorsa doğrusu odur. Onun elinde olsaydı hemen cevap verirdi. Her şey sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın elindedir. O ne derse o olur, ne demişse hep o olmuştur zaten. Bütün bunların yanında kıymetli dinleyenlerim, müşrik liderleri başta olmak üzere bütün hepsi, yani liderleri başta olmak üzere ilk defa efendim bu kadar ciddi bir oturuma şahit olmuşlardı. Üstelik oturumu da kendileri hazırlamışlardı. Ya ilk defa bu kadar ciddiyetle Kur'an dinlemişlerdi. Vahiy bu kadar geciktiren Rabbimiz mutlaka her şeyi bir takdir üzere yapar tabii. Peki ne yaptı Ayşe, Hatice annemiz? Vahyin gecikmesine ne kadar çok üzüldüyse, şimdi de ondan çok daha fazla bir sevinçle sevinip mutlu olan Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anha yine misafir ağırlıyordu. Ay, müminler, hanımlar bilhassa akın akın geliyorlar. Yakınları ve birçok hanım gelmiş. Yeni gelen bu müjdeli vahyin ardından sevgili annemizin bu sefer de sevincini paylaşıyorlardı. Sevgili annemizin sevincini paylaşıyorlardı. Efendim, görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam mesajı nasıl verilmesi gerekiyorsa veriyor. Orada bir problemimiz yok. Bu konuda kaynaklarımızda çok geniş malumat verirler. Ancak Resulullah Aleyhisselam, evet Allah'ın Resulü, peygamber, ancak bir aile reisi, bir koca, bir baba, bir dede, efendim o kadar hısım akrabaları var. Ve özellikle anlatmaya, paylaşmaya, anlamaya çalıştığımız Hazreti Hatice gibi bir değerle beraberler. Evet. Hazreti Hatice annemiz Resulullah Aleyhisselam'ın en yakını, eşi, ama yani daha önce söylemiştim işte, eşten de yakın, bulamıyorum kelimeyi yani. Baş danışmanı, veziri, işte istişare ettiği birçok şeyi onda mevcut. Tabi şimdi böyle bir hadise zaferle bitti. Ama bitmiyor. Yani İslam'a karşı olanlar her yenilgiden sonra yeni bir kumpas kuruyorlar. Her yenilgiden sonra yeni bir kumpas kuruyorlar ve bu sefer iş biraz büyüyor. Ağır ağır şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hazreti Hatice annemiz bütün her şeyiyle ve her zaman Resulullah Aleyhisselam'ın yanında. Onunla beraber her yere gidemese de, ki bunu zaman zaman değil çok sık söylüyoruz, her yere gidemese de onunla beraber mutlak onun ardından birilerini gönderiyordu. Yani Aleyhisselam bir yere gidince onun ardından birilerini mutlaka ama muhakkak gönderiyordu. Sevgili annemiz ne oluyor, ne gidiyor efendim, takip ediyor, gerekli desteği sağlıyordu. Destek, estağfurullah, paylaşım. Bana çünkü destek biraz daha böyle dıştan geliyor. Bu arada Mekke müşrikleri her geçen gün, az önce söylemeye çalıştığım gibi, yeni taktikler geliştirerek İslam nurunu söndürmek için gecelik gündüzlü çalışıyorlardı. Resulullah Aleyhisselam'ı yalanlayarak ve karşı koyarak bir sonuç alamayacaklarını anlayan nasipsiz müşrikler yeni tuzaklar kurmaya başladılar. Onu engellemek, durdurmak ve davasından vazgeçirmek için her yola başvurdular. Bu amaçla Ebu Talip amcasına defalarca gelmişler, her seferinde dozu artan tehditlerle yeğenini engellemesini istemişlerdi. Fakat bundan da bir sonuç çıkmamıştı. Canlarına tak edince yine Ebu Talip amcasına geliyorlar. Yine her türlü tehdidin yanında iyice artan baskıyla beraber bu sefer çok ağır bir ifadeyle efendim konuya giriyorlar. Yani öldürmek için yeğenini istiyorlar. Öldürmek için. Yani ey Ebu Talip, şimdiye kadar senin hatırını sayarak sabrettik. Artık sabrımız kalmadı. Aradan çekil diye ne kadar ikaz ettiysek de sen bizi dinlemedin. Yeğenini bu işten vazgeçmeni istedik. Bunu da yapmadın. Hatır gönül işi de bitti. Yeğenini istiyoruz senden. Onu almadan da gitmeyiz. Yeğenini istiyoruz senden. Onu almadan gitmeyiz. Çok ağır sözler söylüyorlar. Yani. Ağır değil mi yani? Ebu Talip amca biraz endişe korkuyla ne yapacaksınız peki onu? Ne yapacaksınız? Öldüreceğiz. Onu öldüreceğiz. Siz ne diyorsunuz öyle diyor. Onu öldürüp bu işi kökünden halledeceğiz. Bu sefer buna sen de mani olamayacaksın artık. Nasipsiz oldukları kadar şerefsizliğin en şerefsizliğine başvuran bu müşriklere fena halde kızan Ebu Talip de bu sefer çok sert çıkış yaparak hepsine meydan okudu. Başka bir çaresi kalmıyor çünkü. Bu nasıl bir teklif böyle? Bu nasıl bir istek? Ölürüm. Ben ölürüm de onu size vermem. Onu korumak için sadece ben değil, Haşim oğullarından, Muttalip oğullarından tek fert kalmayıncaya kadar sizinle savaşırız. Müşrikler daha da ileri gidip savaşalım. Savaşalım. Diyorlar. Bununla da yetinmiyorlar. Tehditler savurmaya başlıyorlar. Tehlike çok büyük. Gittikçe daha çok büyüyordu. Bütün müşrikler Resulullah Aleyhisselam'ı öldürmek hususunda birleşmişlerdi. Onu gizlice veya açıktan sen versen de vermesen de mutlaka muhakkak öldüreceğiz. Yeter artık. Öldüreceğiz onu. Öldüreceğiz. Yemin olsun ki öldüreceğiz. En sonunda da böyle yemin edip bağıra çağıra ortalığı ayağa kaldırarak çekip gidiyorlar Ebu Talib'in yanından. Onların bu korkunç yeminini duyan Hazreti Hatice annemiz bu sefer çok daha kötü oldu. Ona kol kanat germek için yeni tedbirler aramaya başladı. Şimdi amca bir yandan, annemiz bir yandan. Diğer taraftan Ebu Talip amca, Kureyş müşriklerinin bu cinayeti işlemeye hırslı, azimli ve kararlı olduklarını görünce, kardeşinin oğlunun hayatı hakkında çok ciddi korkuya düştü. Bir çözüm yolu bulamazsa çok korkunç şeyler olabilecek. Bunu gördü artık. Kureyş müşriklerin Kabe çevresinde toplanmış bulundukları bir sırada gidip Kabe örtüsünün arasına giriyor Ebu Talip. Kureyş müşriklerinin zulümlerinden Allah'a şikayet edip duaya başladı. Ey Allah'ım! Kavmimiz bana karşı azgınlığa ve taşkınlığa kalkıştı. Bize acele yardımını yetiştir. Onların önlerine geril. Kardeşimin oğlunu öldürmelerine imkan verme. Aklınıza şu gelebilir kıymetli dinleyenlerim. Ebu Talib müşrik değil mi? Evet, müşrik. Yani müşrikler Allah'a iman ediyor. Ama şirk koştuklar için müşrik. Ebu Talib amca böyle dua ederek Allah'a yalvarıp yakardığı sırada nasipsiz müşrikler yine ileri geri konuşuyorlar. Şu yalancı ve akılsız haşa aleyhisselam için öldürülmedikçe bizimle Haşim ve Muttalib oğulları arasında ne barış olacak, ne akrabalık ve ahd olacak, ne de dokunulmazlık. Her şeyi ayaklar altına alacağız. Eninde sonunda onu öldüreceğiz. Görüyorsunuz yani sertliğim. Durumun nezaketini gören Ebu Talib amca hiç vakit kaybetmeden hemen Haşim ve Muttalib oğullarını yanına topluyor. Şimdi bu ablukaya doğru gidiyoruz farkındasınız. Ama böyle bazı eksikler var siyerlerimizde. Aslında kalakalarımızda var da sanırım biz aktarırken eksikler bizde oluyor. Onları da beraberce inşallah düzeltmiş, tamamlamış olalım. Hiç yanından ayrılmadığı Resulullah Aleyhisselam'ı kendilerine ait Şibi Ebu Talib denen yerde, yani Ebu Talib mahallesi, Şibi Ebu Talib denen yerde yanlarında bulundurmalarını ve onu öldürmek isteyenlere karşı korumalarını emretti. Kime? Topladığı Haşim ve Muttalib oğullarına. Müslüman olan olmayan hepsi. Kimi din ve iman, kimisi de müşrik olmalarına, büyük çoğunluğu müşrik zaten. Müşrik olmalarına rağmen aile ve akrabalık gayretiyle bu hususta birleştiler. Muttalib oğulları da Haşim oğullarının her ferdi onun, yani Resulullah Aleyhisselam'ın yanında yer aldılar. Muttalib oğulları ile Haşim oğulları bir soy sayılırlardı. Haşim bin Abdümenaf'ın kardeşi olan Muttalib ve vasiyeti üzerine Haşim oğulları öteden beri birlikte hareket ederlerdi. Cahiliye devrinde de İslam devrinde de onlardan ayrılmadılar. İşte bunu da burada böylece görmüş oluyoruz. Efendim, nübüvvetin yani peygamberliğin 6. yılından sonra 7. yılında Muharrem hilalinin doğduğu gece Ebu Talib amca, yeni bir yıl başlıyor, 7. yıl başlıyor. Ebu Talib amca başlarında olmak üzere Resulullah Aleyhisselam ve bütün Haşim ile Muttalib oğulları Şıp mevkiinde toplandılar. Haşim oğullarından sadece Ebu Leheb nasipsizi yanlarına gelmediği gibi Haşim ve Muttalib oğullarına karşı müşrikleri desteklemeye devam etti. Amcaoğulları olan Abdüşşems ve Nevfel oğulları da Haşim ve Muttalib oğullarını desteklemediler. Sadece kim var? Haşim ve Muttalib oğulları. Hem müşrik hem Müslüman, onları bir araya getiren Müslümanlar zaten Peygamber Aleyhisselam bir araya gelecekler. Müşrikler de hamasat, akrabalık duygusuyla bir araya geldiler. Şimdi burada ilginçtir Hatice annemizin haleti ruhiyesi. Bu beni biraz fazla etkiler. Hazreti Hatice annemiz hüzün ile sevinci iç içe yaşıyor. Şunları görünce. Hüzün ve sevinç. Ne alakası var diyeceksiniz. Resulullah Aleyhisselam kendi milletinden başlamak üzere bütün herkesin İslam ile şereflenerek kurtulmaları için bir an bile durmadan çalışıyordu. Allah ve Resuluna iman ile beraber ona sahabi olan bu bir avuç insan da bütün güçleriyle gayret ediyorlardı. Hatice annemiz zaten sürekli onunlaydı. Bütün bunlara rağmen müşrikler daha bir canavarlaşmış, kıyıda köşede kalan insani vasıflarını da yitirmişlerdi. Resulullah Aleyhisselam'ın mübarek canına kastetmişler, onu öldürüp ortadan kaldırmak için topyekün bir saldırıya geçiyorlardı. İşte bu sefer böyle topyekün bir saldırı olduğu için tedbirler de o nispette daha geniş çerçeveli alınıyordu. Ebu Talip amca bunun için Haşim ve Muttalip oğullarını bir araya toplamıştı. Şimdi Hatice annemiz manzarayı görüyor. Peki o nerede? İşte atlanan bu. Hazreti Hatice annemiz de Peygamberimiz Aleyhisselam ile birlikte evinden çıkıp yani ailece Şibi Ebu Talib'e geçmişlerdi. Yani Ebu Talib mahallesine. Şimdi efendim tabi ağır ağır meşhur boykot yıllarına doğru gidiyoruz. Ancak burada atlanmaması gereken bir şey var. Bir ibare kullandım. Onu biraz sonraya bıraktım. Hüzünle sevinci iç içe yaşıyordu derken bu arada kalmasın diye düşünüyorum. Şimdi İslam ile şereflenen o büyük sahabilerin hiçbiri kendi canının derdini çekmiyordu. Her biri kadınından erkeğine, çocuğundan yaşlısına, gencine varıncaya kadar her biri kendisini Peygamberimiz Aleyhisselam'a siper ediyordu. Esrafını böyle halka halka kuşatıyorlardı. Biz ölmedikçe sana kimse yanaşamayacak ya Resulallah. Biz ölmedikçe. Bu halka içerisinde Müslümanlardan çok daha fazla müşrikler var. Haşim ve Muttalip oğulları. Yani akrabalar. Müslüman olmadıkları halde bunlar da efendim ya Ebu'l Kasım ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biz sağ oldukça sana kimse ilişemeyecek. Akrabalık hamasatıyla onu korumak için işte Müslümanlarla omuz omuza birleşmişlerdi. Hatice annemiz bir yandan hüzünlüdür. Yani böylesine bir değerin değerini anlamak yerine onu öldürmek için üzerine yürüyen o kadar müşrik var. Buna çok üzülüyor. Diğer tarafta yine müşrik oldukları halde akrabalık hamasatı sebebiyle Peygamberimiz Aleyhisselam'ı koruma, kollama adına hayatlarını ortaya koyan müşrikler. İşte onlara ümit bağlıyor, seviniyor. Tabii Müslümanlar zaten bu işin bir numaralı kahramanları. Şimdi dikkat ettiyseniz o hatalı anlatım yapmak istemiyorum. Yani boykota doğru gidiyoruz ama burada Ebu Talip amca görüyor olacakları ve Aleyhisselam da bunun farkında, Hatice annemiz içinde tabi hadisenin. Bazı hadiseler meydana gelmeden, patlak vermeden ciddi tedbirler alıyorlar. Bu çok önemli. Ciddi tedbirler alıyorlar ve onları kendileri beraber bir yerden müdafaa edebilmek için, çünkü onun birinin evi şurada, birinin evi burada, birinin evi burada, yani çok rahat parça parça edilebilirler ama bir araya gelince bu mümkün görünmüyor. İşte annemizin sevinci, hüzünü bu noktada birleşiyor. Efendim, Peygamberimiz Aleyhisselam'ı öldürme kastıyla müşrikler harekete geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın akrabaları olan müşrikler de onu korumak için harekete geçiyor. Müslümanlar zaten sürekli onunla beraberler. Ve tabii ki Hazreti Hatice annemiz de bu sıcak çemberin içindedir efendim. Evet, çok heyecanlı bir yerdeyiz yine ama ne yapayım ki, bir radyo programıdır ve bize ayrılan süre burada dolmuş oluyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda kaldığımız yerden Hatice annemiz çerçeveli işlemeye devam edecek. Onların o destansı faaliyetlerinden örnek alarak hayatımıza biraz daha çeki düzen vereceğiz inşallah diyor. Bu vesileyle haftaya buluşmak üzere efendim. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.